الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur
yani güzeşte kal.
20 Şubat günü. Dün 20 Şubat'tı ve bugün cemaat Müslih-i Mağut'la ilgili olarak önceden verilen haber çok önemli bir yer tutmaktadır. O gün Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu önceden verilen habere göre oğlunun doğuşuyla ilgili olarak haber vermişti. O çok asil ve dindar olacaktı ve birçok nitelikleri olacaktır diye haber verilmişti. Geçen cuma vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın alametleriyle ilgili olarak bahsetmiştim. Bugün de bu cuma 20 Şubat'ta yakın olmasından dolayı bu önceden verilen haberden bahsedeyim diye daha uygun olur diye düşündüm. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu çok büyük bir alamet olarak belirtti. Kritiklere cevap olarak açıklamada bulundu ve şöyle dedi: siz kritik ediyorsunuz, beni yoruyorsunuz ama bu insan oğlunun kabiliyetinin ötesindedir böyle bir haber vermeyi önceden. Bu insanın kabiliyetinin ötesindedir. Sadece oğlun doğumuyla ilgili olarak haber vermek değil, onun birçok nitelikleri olacaktır ve ona uzun ömür verilecektir ve o hayatı esnasında doğacaktır ve bu duyuru, eğer bu duyuruya bir kişi bakacak olursak ve hiç ön yargısız bakacak olursa, burada Allah-u Teala'nın alametleri hiç şüphesiz kişinin zihninde bir şüphe bırakmayacaktır. O kritikleri cevap vererek böyle bir önceden verilen haber, aynı tür alametler bu şekilde basılmalıdır dedi ve sizler gözlerinizi açarak bakın, bu sadece bir alamet değil, bilakis bu harika bir ilahi bir alamettir. Ve onun gelişinin amacı gerçeği açıklamak ve doğruluğu açıklayarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünü bütün insanlara tanıtmak olduğu gibi, burada da bütün bu alametleri belirterek hiçbir zaman o benim gerçekliğimi ispat eder dememişti. Bu ilahi alametlerde Allah-u Teala, yüce olan Allah-u Teala bana gerçeği yerleştirmek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünü ve gerçekliğini ortaya koymak için bana alametler gönderdi. Esas olarak bu alamet yüzlerce bir ölü kişiyi hayata getirmekten daha güçlüdür der. Yine açıklamada bulunarak kişiyi hayata, yani hayata döndürmek öyle olur ki, sadece ruha geçici olarak söylendiği gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bazı peygamberlerden de bahsedilmiştir. Bu burada insanlar bunu da kritik ederler. Hatta ölünün hayata dönmesinde bu gerçek olarak alınırsa bu dünya insanlarına bir fayda sağlamaz. Burada Allah-u Teala'nın izniyle, onun yüceliği ve lütfünden dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya ya Allah-u Teala benim duamı kabul etti ve öyle bir nimetli ruh gönderecektir ki, onu söz vermişti. Onun gizli ve açık nitelikleri bütün dünyaya yayılacaktır. O şöyle der: ey insanlar, ben neyim? Benim ne önemim var ki, ne değerim var ki? Bana saldıran kişi esas olarak benim liderim olana, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırmış olur. Ona saldırmış sayılır. Unutmaması gerekir ki o güneşe toprak atamaz. aynı toprak onun yüzüne, gözlerine, yüzüne inecektir. Ve böylece bunun sonucunda aşağılanmış olacaktır. Bizim yüce Efendimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliği onun düşmanlığından dolayı aşağılanmayacaktır. Allah-u Teala bunu daha da tecelli ettirecektir. Ve şuurlu olarak güneşin doğuşunda onu durdurabilir misiniz? Aynen onun gibi nasıl olur da siz en azından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek güneşini durdurabilir misiniz? Allah-u Teala bütün kızgınlığınıza ve cimriliğinize giderecektir. Bazı Müslümanlar da Müslüman olmayanlarla el ele verirler kritik bakımından ve onları uyararak bunu uyarmıştır, onları uyarmıştır. Önceden verilen habere göre bildiğimiz gibi 1889'da Mart ayında o söz verilen oğul doğdu ve İslamiyet'in yüceliğini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asaletini yerleştirdi. Bu amaçla sonuna kadar bir salih amel işledi. Muhalifler bile bunu kabul ettiler. Hazreti Müslüman'ın başarılarından bahsetmeden önce sizlere önceden verilen sözlerden bahsetmek istiyorum ve böylece bu sözler tekrar tekrar bize hatırlatılsın ve bunun önemi ve gerçeği anlaşılsın. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendi eliyle 20 Şubat 1886'da bir Sıraca Münir adlı Allah-u Teala'dan alametleri Riyaz-ı Hint Press'te 1 Mart 1886'da basıldı ve bu burada şöyle yazıyordu. Bütün bu üç çeşit önceden verilen haberlerde inşallah bu kitapta detaylı olarak zikredilecektir. İlk verilen haber benimle ilgilidir. 20 Şubat 1886 Cumhuriyet-ül Evvel huzur ben bundan örnek olarak bazı kelimelerden bahsedeceğim ve bu bütün detayları kitap olarak basılacak inşallah. İlk önceden verilen haber vahiy olarak Allah-u Teala'nın beni haberdar etmesinden dolayı Allah-u Teala her şeye gücü yeten Allah-u Teala onun ismi övülmeye layıktır. Allah-u Teala bana şu vahiyle hitap etmiş, bana benden istediğine göre sana bir oğul vereceğim ve senin dualarını kabul ettim. Benim lütfumdan dolayı bu duaları kabul ettim. Ludhiana ve Hoşyarpur'a yaptığın yolculukları nimetlendirdim. Allah-u Teala'nın yüceliği ve rahmeti sana verilmiştir. Ve zaferin anahtarı size verilmiştir. Ey zafere ulaşan, sana nimetler olsun. Nur arayanlar ölümün pençesinden kurtulsun. Mezardakiler ve Allah-u Teala'nın kitabının ve İslamiyet'in yüceliği insanlara anlatılsın ve gerçek bütün nimetleriyle gelsin ve yalan, yanlış tamamen yok olup kaybolsun ki böylece insanlar Allah-u Teala'nın ne isterse onu yapabileceğini bilsinler ve böylece Allah-u Teala'nın seninle beraber olduğunu bilsinler ve benim seninle olduğunu bilsinler. Allah-u Teala'nın vahdaniyetine, birliğine inanmayanlar ve Allah-u Teala'nın kitabı, dini, Resulü, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmektedirler ve onu reddetmektedirler ve onlara apaçık, aşikar alametler verilsin. Bu suçlulara bu yol aşikar olmalı. Sana nimetler olsun. Sana çok güzel ve zeki bir oğul verildi. O senin neslinden, senin tohumundan olacaktır. Allah-u Teala herhangi bir şekilde bir kişinin doğacağına değil, onun hayatı esnasında senin oğlun olacaktır. O tertemiz, güzel ve yakışıklı ve zeki bir çocuk ve onun ismi Emmanuel olacaktır. Camii Atam'da bu Emmanuel ismi yazılmıştır orada. Camii Atam adlı kitapta bu gerçek kelimedir. Ve ondan sonra Emmanuel olan ve Beşir olandır onun ismi. Emmanuel ve Beşir olacaktır. Bu müjde verilmiştir. Ona tertemiz bir ruh verilmiştir. Bütün pisliklerden arınmıştır. O İlah'tan gelen çok nimetlidir. Ve bütün nimetler onun olacaktır. O zafer sahibi olacaktır. Zenginlik sahibi olacaktır. Dünyaya gelecek. Onun Mesih'e uygun bir karakteri olmasından dolayı bütün insanları, hastalıkları giderecektir. O Allah-u Teala'nın sözleridir ve Allah-u Teala o kelimeyi ona göndermiştir. O yumuşak kalpli, zeki ve dini bilgilerde ve layık bilgilerle dolu olacaktır. 3'ü 4 yapacaktır. Bu pazartesi, nimetli bir pazartesi ve nimetli bir oğul ve birin ve sonun nimeti sanki onun gelişi Allah-u Teala'nın gelişi gibi olacaktır. Onun gelişi son derece nimetli olacaktır ve Allah-u Teala'nın yüceliğinin gelişi olacaktır. O Allah-u Teala'nın yüceliğiyle nimetlendirilecektir. Benim ruhumu ona vereceğim ve o Allah-u Teala'nın gölgesi olacak ve o devamlı olarak ilerleyecek ve hapistekileri özgür bırakacaktır. Zafere ulaşacaktır, ismi duyulacaktır. İnsanlar ondan nimetlenecektir ve Allah-u Teala bunu kadere bağlamıştır. Söylediğim gibi bu nitelikler ona aittir, gelecek olan oğulla ilgilidir. Ve bütün dünya bu oğlun doğduğunu görmüştü ve 52 yıl Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi olmuştu. İnsanlar onun yüceliğini ve büyüklüğünü anladıktan sonra bu dünyadan göçmüştü o. Eğer bu niteliklerin derinliklerine giderseniz, Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet, Hazreti Müslim Mahmud Hazretin hayatına dikkatle bakacak olursanız, sizler öylesine kitap yazmanız gerekir ki bir hutbe veya bir konuşma bütün onun hayatı için yeterli değildir. Müslim Mahmud'un hayatı bütün bunları kapsayamaz. Cemaat bu nedenle bu referanslarla her yıl 20 Şubat günü o gün toplantılar yapılır, konuşmalar yapılır ve din bilginleri kendi anlayışlarına ve niteliklerine göre, bilgilerine göre onlar açıklarlar. Ben de bu konudan bahsetmiştim ve birçok kereler de bahsettim. 3. ve 4. Halife Hazretleri de bundan bahsetmiştir. Fakat biz hiçbir zaman Hazreti vaat edilen ıslahçının hayatını, Müslim Mahmud'un hayatını kapsayamayız. Her neyse diyor huzur, bu noktalardan bugün bahsetmek istiyorum. Önceden verilen haberlerle ilgili olarak bir veya iki örnekten bahsedeceğim. Yoksa önceden verilen haberle ilgili değil. Bu önceden verilen haberlerin bir bakışına değineceğim. Muhalifler de dahil olmak üzere nasıl Hazreti Müslim Mahmud'un bilgisi Ahmedileri ve Ahmedi olmayanları etkilemiştir. Bundan önce Hazreti Müslim Mahmud'un kitaplarından ve konuşmalarından bahsedeceğim. Bunun için bir kayıt yapılmamıştı. Bazı konuşmaları korunmuştu ve bazı yazıcılar, sekreterler bunları yazmışlardı ve bunlar hala korunmuştur. Fakat vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu 2. Halife Hazretleri Envar-ı Ulum ve Fazlı Ömer Foundation bunu basmıştır. Bu zamana kadar 24 bölümü basılmıştır. Bu ciltlerde bu 632 konuşmalar, konuşma ve hitaplar basılmıştır. Fazlı Ömer Foundation'ın bildirdiğine göre 32 cilt olacaktır ve bütün konuşmaları orada 850 konuşma ve makale ve vesaire olacaktır. Hemen hemen 850 konuşma olacaktır. 25'ten 29 ciltlere kadar hazırdır. 163 konuşma vardır ve ondan sonra 3 daha kalmıştır. Bütün hepsi konuşma ve hitaplarının sayısı 800'den daha fazladır. Hutbesi cuma hutbeleri ve bayram hutbeleri aldığım rapora göre 2708 Hutbeti Mahmud'un 26 cildi basılmıştır. 1600 ve hepsi 5000 hutbe ve cuma hutbesi buna dahildir. Kısacası onun çalışmalarından bahsedilmiştir. Her hutbesine, hutbelerine ve hitaplarına bakarsanız öylesine onda mücevherler, bilgi mücevherlerle doludur ki derin anlamları vardır. Bu kişi hayret eder. Üçüncü Halife Hazretleri de bu analizi bir keresinde yapmıştır ve şöyle demiştir. Sadece bir şeyi alırsanız o hem layık ve dini bilgilerle doludur. Bunda öylesine derindir ki kişi konulardan yorulmaz. Üçüncü Halife Hazretleri şöyle buyurmuştu. Onun kitaplarından birisi Tefsiri Kebir öyle bir harika tefsirdir ki onun bir bölümünü okuyan kişi kesin olarak bütün dünyada eğer bir Allah-u Teala'nın adamı varsa dünyada ve sadece bir cildini basmış olursa bile bu çok büyük bir o kişiyi asil bir kişi yapması için yeterlidir. Sadece bu değil, Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak daha birçok kitaplar yazmıştır ve zannedersem Müslim Mahmud Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili olarak belki de 8-10 bin sayfa yazmıştır ve basılı olarak da Tefsir-i Kebir'in 10 cildi bulunmaktadır ve onlar 6 bin sayfa kadardır. Bunun dışında surelerin notları bulunmaktadır, bölümler bulunmaktadır ve daha birçok tefsirler vardır diğer konuşmalarında da belirttiği gibi. Bunun bir bölümü değildir. Tartışmalar kelam konusunda o bu konularla ilgili olarak 10 kitap yazmıştır ve analizlere göre 3. Halife Hazretleri'nin yaptığı analize göre Tefsir-i Kebir'de 10 ciltte Fatiha suresi ve Bakara suresi ilk 2 bölümde ondan sonra Yunus suresinden Ankabut suresine kadar ondan 29.'ya kadar ve bir boşluk bulunmaktadır. O ya yapılmamıştır ya da basılmamıştır. Sonra Nebe suresinden Nas suresine kadar 59 bölüm tefsir yazılmıştır ve bu tefsir hemen hemen 6000 sayfaya yayılmıştır. Ve çok ince ve derinlemesine yazılmış ve buna göre belki 10.000 veya 11.000 kelime bulunmaktadır. Bu yeniden hazırlanmış ve çok yakında basılacaktır. 55. bölümde tefsir dahil edilmemiştir. Kelamında 10 kitap vardır. Bir de İslami inançlar ve maneviyatçılıkla ilgili olarak 3 kitap yazılmıştır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında 13 kitap, tarihte 4, fıkıhta 3, makalede ve siyasette Pakistan'la Hindistan'ın ayrımından önce 32 bölümden sonra 9 makale, sonra Keşmir meselesi ile ilgili olarak 15, Tahrik-i Ahmediyet ile ilgili olarak, Ahmediye hareketi ile ilgili olarak 100 kitap ve makaleler ve birçok makaleler yazılmıştır. Bunun dışında bu yüzlere, belki de hepsi beraber 800'e kadar ulaşır. Üçüncü Halife Hazretleri yine bildirildiği gibi der, o bütün laik ve dini bilgilerle dolu olacaktır. Siz bir keresinde onun dini bilgilerini hem de dünyevi bilgilerini bulacaksınız. Herhangi bir makale yazdığında diğerleri en güzel şekilde yazıldığını söylediler. Siyasette tavsiyede bulunduğunda onun en düşmanca muhalifleri bile onun kabiliyetinden bahsetmiş ve bununla ilgili olarak detaylı olarak bilgi ve laik bilgisini hiç kimse kapsayamaz demişlerdir. Üçüncü Halife Hazretleri sadece Müslim Ağa'dan tefsir, Kur'an'ın tefsiri kişiyi onun Müslim Ağa'dan büyüklüğünü kabul etmekte yeterlidir. Hiç şüphesiz bu tefsirlerde yeni bir anlayış vardır. Kur'an-ı Kerim'in derin anlamı ve oradaki gizlilikler açıklanmıştır. Ve bu öyle bir şeydir ki daima Hazreti Müslim Ağa'nın çok büyük başarılarından sayılmıştır. Şimdi sizlere bazı onun tefsiriyle ilgili olarak Allama Niyaz Puteyberi sahibin ona yazdığı mektuptan bahsedeceğim. Tefsiri Keber'in 3. cildi önümdedir. Bu Ahmedi değildi. Ben bunu detaylı olarak okumaktayım ve detaylı olarak incelemekteyim ve çok Kur'an-ı Kerim'in en güzel ince şekliyle anlayışını yarattınız. Bu tefsir belirgin özellikli olup onda mantık ve hikmet beraberce bir araya getirilmiştir. Sizin derin bilginiz ve sizin anlayışınız, derin anlayışınız, hikmetiniz ve tartışmanız bana her kelimelerle açıklığa kazanmıştır. Ne yazık ki neden ben bunun daha önceden bu kitabın farkında değildim ve keşke ben bunu diğerlerini de beraberce görmüş olsaydım. Hazreti Lut'la ilgili olarak yorumunuzu okuduğumuzda hayret ettim ve derhal size yazayım dedim. Bu ayeti kerime ile ilgili olarak sizin tuttuğunuz bu yolda sizin görüşünüzü kabul etmemek mümkün değildir. Allah Teala size uzun ömür versin. Aynı kişi başka bir mektubunda Allama Siyasi Puri, ben Tefsiri Kebir'i çalışıyorum, geceleri okuyorum ve devamlı buna bakmaktayım. Bunu öyle detaylı buldum ki birkaç kelime ile benim görüşüme göre bu Urdu dilinde çok belirgin bir özelliktir. İnsan oğlunun zihnini tatmin eder ve hiç şüphesiz sizin organizasyonunuz, hizmetleriniz, sizin yaptığınız cemaatinizin hizmetleri, Kur'an-ı Kerim'e hizmetleri öyle büyüktür ki muhalifleriniz bile bunu inkar edemez. Akhtar Enveri Sahip Emmi Ordu Departmanı Patna Üniversitesi'de Profesör Abdülmanan Bedil Farisi Departmanı'nın Başkanı bir olayı anlatır, kendisi görmüş. Birbiri ardınca ben Tefsir-i Kebir'in birbiri ardınca yazılan ciltlerini Profesör Abdülmenan'a verdim. Ve o Farsi yani Patni Üniversitesi'nde Fars bölümü başkanıydı. Ben bu kitabı ona verdim. Öylesine ilgilendi ve öylesine etkilendi ki Madrese Arabiya Şems-i Huda'da onlara da belli kitapları okumasını istedi ve bir keresinde bu din bilgisine yazarak fikrini istedi. Bir şey Farisi tefsirde biz böyle bir şey hiç görmedik bugüne kadar. Arapça'da siz ne düşünüyorsunuz? Bir müddet sessiz kaldılar ve onlardan bir tanesi bugüne kadar Patna'da, Suriye'de ve diğer ülkelerde çalıştıktan sonra fikir edineceğiz. Profesör eski tefsirlerden bahsederek şöyle dedi: Hazreti Mirza Mahmud Ahmed'in standardı hiçbir şekilde hiçbir yerde bulunamaz. İlk önce bunları okuyunuz, sonra beraberce tartışalım. Bütün dil bilginleri hayret ettiler ve başka bir kişi de yine kısa bir notla mektup yazmış ve ayrıca yine bir makale yazmıştı. Detaylı olarak Sıdkı Cedid'de müdürüne yazmıştı. Darüsselam'ı araştırırken hapise atıldım. Üçüncü gün bana nedenini anlattılar hapise atılmamın. Bazı alıntılar vardı tefsirde. Bana Yahudi olduğumu ve Hindistan hükümetine karşı komplo kurduğumu iddia ettiler. Ben çok mütevazi bir insanım ve bana ne büyük bir iddiada bulunulmuş. Bu çeşit şeyler benim konuşmamdan çıkartılabilir. Ben bunu yapmadım fakat onların söylediği gibi, fakat hapis kesindi. Bu Müslümanlar topluluğunun bir sonucu muydu, neydi bilmiyorum. Ertesi günü Tefsir-i Kebir'i okumaya başladım. Ona hapisteki bir arkadaşı tarafından verilmişti. Onu beraber, kendisiyle beraber aldı ve bu tefsirde hayatı buldum, bu tefsirde ve bu kitapta hayatı buldum. O Ahmedi değildi. O tefsirde aradığım her şeyi buldum. Bu tefsir vasıtasıyla gerçekten Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu anladım diyordu. Kendi cemaatimi bırakarak bu cemaate katılmak öyle alelade bir şey değildir. Gerçek aşikar olduğunda, fakat bunun sonucundan tam farkında değildi. Secdeye gitti ve dua etti. Allah-u Teala'ya dua ederek bana doğru yolu gösterin diye dua etti. Ve birçok kereler o secde ettiğim yerler gözyaşlarımdan ıslanmıştı. Ahmediye gerçek doğru yol olarak inanmıştım. Kadiyan'dan Mirza Vesim Ahmed'e mektup yazdım. Ben biat etmek istiyorum diye yazdım. Ve o benim hayatımın hapishanedeki hayatım Sengarabad'da geçti. Orada din bilgini vardı ve bütün yazışmalar hapiste olan kişiler her şeyi biliyordu. Bu cesaretsizlikten dolayı benim arzum, bütün benim mektuplarım, Kadiyan'a yazılan mektuplarım onların bilgisine gelmesin istiyordum. Müslümanların bir birliği vardı, çok güçlüydü. Hyderabad'da, Hindistan'daydı. Onların bütün bu hapistekiler bana büyük bir sevgi ve saygıyla muamele ederlerdi. Bu organizasyon vasıtası dolayısıyla o hapishanenin gardiyanı beni bilmiyordu, görmemişti ama benim mektuplarım onların bilgisi olmaksızın kardiyana postalanıyordu ve benim mektubum geldiğinde kardiyandan oranın idarecisine gelirdi ve kardiyandan biat formu geldiğinde çok yaygara koparttılar ve bu gizli kalmadı ve o bana gelerek bana biat formu ve mektup onun elindeydi. Siz bu tefsiri bırakın, ben size Ebul Kelam Azab ve Mevdudi'nin tefsirlerini vereceğim. Siz düşüncelerinizi daha iyi şekillendirirsiniz dedi. Her iki tefsir de bana verildi ve orada burada bir tercüme yapılmıştı. Biat formunu doldurmadan önce bu tefsirleri okudum. Tefsiri Kebir'in bana öylesine bilgi vermişti ki onları karşılaştırdığımda bu noktalar nerededir diye dedim. Bu tercümelerde nerede hata vardı? Buradaki anlamlar sınırlıydı. Bunu yapmak çok kolaydır. Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi la yemesuhu illa mataharruhun, yani sadece temiz olan insanlar Kur'an-ı Kerim'in derin anlamını anlayabilirler. Bu detayla bundan dolayı bu iddianın benden kaldırılmasını istedim ve ben bir adımı hiç anlamadan aceleyle mi yapıyorum? Ondan sonra ben biat formunu gönderdiğimde devamlı olarak dualarıma devam ettim ve benim bir adım kabul edilecek miydi, edilmeyecek miydi? Benim korkum boşuna değildi. Bir adım kabul edilmeden önce bu Müslümanın sorumluluğu ülkeye bağlı olmasıdır ve kanun çalışmalıdır ve bütün bunlar açıkça, bunlar aklıma, yani sizin tefsirinizden dolayı aklıma yerleşti ve Kadiyan'a geldiğimde bir adım kabul edilmişti ve yine secde ederek dua ettim Allah-u Teala. Tefsirde halife, reformer yani ıslahçı, bu hapistekileri serbest bırakır diyordu. Huzura lütfen benim hapisten kurtulmam için dua ediniz dedim. Huzur sizin hapisten kurtulmanıza imkan sağlayacaktır diye yazdı bana ve 3 ay sonra ben serbest bırakıldım. Bu sözü verilen reformcu hapistekileri bırakır sözünün ben yaşayan örneğiyim. O benim hapisten çıkmama neden olmuştu. Amerika'da olsun, Batı ülkelerinde, Afrika'da, A.J. Arbery, İngiliz doğu bilimci, Arapça ve İslam dininde bilim adamı, o Kur'an-ı Kerim'in 5 ciltlik tefsirinden bahsederek bu harika başarıdır diyordu. Ve ilk kez atılan bir adımdır diyordu. Ahmediye cemaatinin Kadiyan'daki büyük din bilginleri bu işi yapmaya başladılar ve bütün iş Hazreti Müslim Mahmud'un gözlemi altındaydı ve çok büyük bir işti ve bu öyle bir tefsirdi ki Kur'an-ı Kerim'in bu anlamlarıyla ve sözleriyle basılmalı ve onun yanında İngilizce tercümesiyle her kelime açıklanmalıydı. Birinci cildi benim önümdedir. Kur'an-ı Kerim'in 9 bölümü detaylı olarak anlatılmış. Mirza Beşiruddin Mahmud kendisi yazmış ve bu tanıtımda ne yapılmışsa bu tefsirde esas olarak bunlar derin anlamı, yani cemaatin kitaplarında da bulunur. Kendi birinci Halife Hazretleri'nin olsun, yazanın kendisi de ikinci Halife Hazretleri de kendisinde bundan bahsetmiş ve bu tefsirler esas olarak Ahmediye cemaatinin Kur'an-ı Kerim'le anlayışının ta kendisidir. Ahmediye cemaatinin Kur'an-ı Kerim'le ilgili anlayışının ta kendisidir demişti. Sonra sadece bu kadar değil, birçok alıntılar da vardır Araplardan da. Suriye'den Dr. Anas Sahip, gerçeğin araştırılmasında ben farklı farklı Sultanül Marif'in Miyuddin İbni Arabi ve Muhammed Ali Hatemi Atayi tefsirleri vardır. Fakat ben onları okudum ama hiçbir tefsirde ben bu tadı Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed'in yazdığı tefsirdeki tadı bulamadım. Onun görüşü, onun bunları tefsirini bulmak ve anlamak istiyorum. Onun tefsirini okuduğumda bu gerçekler benim kalbime, ruhumu kapsadı. Fas'tan uzun süre 4. Halife Hazretleri ile yazılmıştı. Bu yazışma döneminde, merkez ile yazışma döneminde ona Kur'an-ı Kerim'in tefsiri gönderildi ve onu okuduğunda, tamamladığında çok büyük bir yer ile gök arasındaki fark gibi, uzaklık gibi farklılık vardı İslam'ın talimatlarında. Diğer insanlar bir takım şeyleri yüzeysel olarak anlatmışlardı. İslamiyet'in çok güzel manzarası öylesine tanıtılmıştı ki bu benim ruhuma işlemişti, kalbime işlemişti ve bunun yanında diğer insanlar da büyük bir bilgisi olduğuyla ilgili olarak örnekleri vereceğim. Hazreti Müslim Mahmud'un Punjab Üniversitesi yetkilileri 2. Halife Hazretlerine iki konuşma yapmasını istedi. Bunlardan bir tanesi Arap dilinin üstünlüğü diğer dillerle karşılaştırılması ve Arapçanın dünya dilleriyle karşılaştırılması konusuydu. 31 Mayıs'ta Lahore'da YMC Hall'ünde Mall Road'da başlamıştı ve Dr. Bereket Ali Sahip bunu yönlendiriyordu. İslamiye Koleji'nde müdürdü ve temsilciydi. Konuşma 1,5 saat sürdü ve insanlar dikkatle dinliyorlardı. Konuşmacıya teşekkür ettikten sonra başkan böyle bir bilgili bir konunun tarafından dinlenmesi çok çok önemlidir. Lala Kamar Singh sahip Keşmir'in hakimiydi. O da oradaydı. Müslim Ağa'dan konuşmasından ve başkanın konuşmasından sonra teşekkürlerini bildirdi İngilizce ve şöyle dedi: bugünün bilgili konuşmacıları Arapça dilindeki harika konuşmasını dinlemekten çok memnun oldum ve bunu konuştuğumda o zaman bu konu bu şekilde normal olarak eski insanlar bunu böyle açıklarlar ve bilinen bir kişi Arap dilinin yüceliğiyle ilgili olarak şöyle diyordu: Arapça 3 nedenden dolayı üstündür. Birincisi, bunlardan birincisi, ben Arap'ım. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in lisanıdır. Üçüncüsü ise bu cennetin lisanıdır. Cennette Arapça konuşulacaktır. Bu eski insanlar bunu böyle izah ederlerdi. Ben de böylece bunlardan bahsedecekler diye düşünüyordum. Fakat bu konuşmalar öylesine harikaydı ki ve onun konuşması, Mirza Sahip'in konuşmasının her kelimesini dinledim ve son derece aydınlandım, nurlandım ve mutlu oldum. Ve hiç şüphesiz konuşmanın etkisi uzun bir süre benim aklımda kalacak. Abdülkadir Sahip İslamiye Koleji'nin dekanıydı. Onun duyguları ve etkisi çok güzeldi. O tarih bölümünün başkanı idi. Konuşma İslam ve komünizmle ilgili olarak yapıldı. Bir Sunrise adlı gazetede not vardı ve o şöyle diyor: İslamiyet'te ekonomik sistem ve komünizmle ilgili olarak Mirza Mahmud Ahmed'in yaptığı konuşma ve diğer konuşmaları da dinleme fırsatını buldum ve çok büyük bir bilgin olarak aydınlatıcı konuşmasında Mirza sahabenin çok büyük bir kabiliyeti vardı ve her konuda tamamen bilgiye sahip idi. Bu nedenle onun görüşleri onlara büyük bir memnunlukla bakmamız ve dikkat etmemiz gerekir. Dış dünyanın böyle bir kitabı basmasına gerek vardır. Normal olarak İslam'ın ekonomik sistemi Maududi'nin bildirdiği gibi. Bundan önce Müslim Mahmud çok bilgili olarak bir konuşma yapmış ve bunu kitap şeklinde yapılmıştı. İngilizce tercümesi de mevcuttur. İngilizce konuşan insanlar bunu anlamalıdırlar ve etrafındakiler ve mali bölümlere bilmelidir, vermelidirler. Ramachand Singh bir not yazmıştı İslam'da ekonomik sistemle ilgili olarak. O şöyle diyor, ben kendimi çok şanslı hissetmekteyim. Çünkü ben bu konuşmaları dinlemek fırsatını buldum. Ahmediye cemaatinin ilerlediğinden çok memnunum. Bugün duyduğum konuşmalar çok değerli ve yeni şeylerdir ve bunlardan son derece büyük bir şekilde istifade ettim. Benim hatam İslam sadece Müslümanlara dikkat eder diye düşünüyordum. Müslümanlarla ilgilidir sadece diye düşündüm. Fakat bugün İmam cemaatin, Ahmediyet'in konuşmasından İslamiyet'in eşitlik, her bütün insanlara eşitlik vermiştir ve bunu dinlemekte çok memnun olduğumu ve bu tür bir İslamiyet'e saygı gösterilmelidir ve niçin bu yapılmamaktadır diye düşünüyorum. Ben son derece devamlı olarak binlerce kere teşekkür ederim bize böyle bilgin bir konuşmayı dinlediğimizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sadece bir detaydır, küçük bir detaydır. O dini ve laik bilgilerle doluydu. Allah-u Teala Hazreti Müslim Mahmud'un bizlere verdiği yüce hazineleri okumayı nasip etsin ve şimdi bu konu da yine bahsettiğim gibi farklı farklı konularda yazılar yazmış ve değişik konularda yazmıştır ve Allah-u Teala bunlardan istifade etmemizi nasip eylesin. Bizler ayrıca kendi bilgilerimizi de ve anlayışlarımızı da bizlere artırmamızı nasip etsin. Şimdi cuma namazından sonra Hazreti Müslim Mahmud radıyallahu anh'unun oğlunun cenaze namazını kıldırmak istiyorum bugün. Hazreti Sara Begüm sahibenin oğlu Behar'dan Sahipzade Mirza Hanif Ahmet sahip ismi 17 Şubat'ta 82 yaşında Tahir Hart Enstitüsü'nde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Benim amcamdı. 1932'de doğdu. Hazreti Müslim Mahmud radıyallahu anhu diğer çocuklar gibi onu da diğer oğullarıyla birlikte hayatlarına bağışlamıştı, vakfetmişti. Onun eğitimiyle ilgili ve öğrenmesiyle ilgili olarak çok dikkat edilmişti. Cami, medrese ve camia mübeşşirin de eğitim gördü. Hukuk fakültesinden mezun oldu fakat hukuk çalışmaması şartıyla mezun oldu. Ayrıca o yurt dışına hizmete gitti ve birkaç yıl Sierra Leone'da okul müdürlüğü yaptı ve çok bilgili bir kişiydi. 20 yıl araştırmadan sonra Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak vaat edilen Mesih Sarıtı Sınav'ın yazılarıyla ilgili olarak bir kitap yazdı ve çok vaat edilen Mesih Sarıtı Sınav'ın vahiyleri ve şiirlerini bir araya getirdi. ve Kur'an-ı Kerim'in anlayışı ile ilgili olarak da kitap yazdı ve bu kitap 2004 yılında basıldı. Yine onun gibi Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Fars ve Urdu ve Arapça şiirleri gibi diğer kitapları Adab-ı Mesih adlı kitabı da yazdı. 1959'da Seyyid Zümrah Abdullah Velullah Şah'ın kızı ile evlendi. Müslim Mahmud'un amcasıydı ve onun kızıyla evlendi ve 4 çocukları oldular. Selman Ahmet Amerika'da, 3 kızı daha Amtülmümin Hena, Halid Teslim Ahmet'in hanımı Rabbah'da, Teslim'in hanımı Hina Mübarek ve Amtül Semih hanımlar, Faruk Ahmet Han'ın hanımı. Sri Lanka'da geçirdiği zaman esnasında hanımı Boğda ilk kez bilim bölümü açıldı diyor ve ilk kez Ahmediye Okulu'nda böyle bir bölüm açıldı ve orada bütün bu çalışmaları gözlüyordu. Süleyman Sahab tura çıktığında Sri Lanka'da bütün insanlar onu hatırlamaktadırlar der ve o yetimlere, arkadaşlarına çok dikkat ederdi. O arkadaşlarına çok iyi bakardı, ilgilenirdi onlarla. Yakın arkadaşlarının ölümünden sonra ailelerine bakardı, göz kulak olurdu ve o arkadaşlığın bağlarını devam ettirirdi. O Müslim Mahmud'un kızları arasında en iyi Farsça bilendi. Derin anlayışı vardı kitaplarda ve o kişinin anlayışı olmaksızın kitap yazamaz. Ve bazı insanlar bana bütün onun kitapları bazen 20-24 25 kere okurdu. Kadiyan'ı çok severdi. Ve son 2-3 yıldan beri iyi değildi. Ve devamlı olarak Kadiyan'a giderdi. Son 2-3 yıla kadar. Kesin olarak duaya inanırdı. Kızı bize sahabelerden bahsedildiğinde onun statülerinin göklerde yükseldiğini görürdü. Benim durumum böyle değildi diyordu. Ona dindar insanların ne arkada bıraktıkları nesiller daima sizin için dua etmektedirler ve bunun sonucu sizin makamınız yükseldi. Daima çocuklarına kendisi için dua etmesini istiyordu. Onun nesilleri de bu değerleri devam ettirsin. Müslim Ağa'da yaptığı görevleri, yaptığı şeyleri de kendi nesillerinde görmek istiyordu ve onlar da onun nesilleri de Müslim Ağa'nın dualarıyla dolsun ve Hazreti Müslim Ağa çocuklarıyla ilgili olarak onların ve onların da nesilleri hayatın sonuna kadar, sonsuzluğa kadar Allah-u Teala'ya emanettir ve Allah-u Teala onlara herhangi bir zarar vermesin ve onlar dini dünyaya tercih etsinler. Sahip Mirza Hanif sahip Allah-u Teala ona bağışlasın, onu affeylesin ve makamını yükselsin ve çocuklarına da baksın. Gerçek anlamda onlar da aynı ilişkiyi göstersinler. Hilafetten ve hilafetten sonra benimle çok iyi ilişki içerisindeydi, sevgi içerisindeydi ve bağlılık ve alçak gönüllülükle bunu hayatı esnasında belirtirdi. Allah Teala onun makamını yükselsin ve neslini de hilafetle kesin olarak güçlü bağlarla güçlendirsin. Amin.
Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmadu ve nestaînu ve nestağfiru. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ